Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz.
Haziran Düzkan ve Pınar Üzel Tüzelci'nin Susamayanlar ve Duyulmayanlar, Rap Kültüründe Cinsiyetçilik ve Kadınlar başlıklı kaydını ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Ben Haziran.
Ben Pınar.
Biz bugün aslında biraz konuşurken 2-3 başlık üzerinde konuşmamızı, bahsetmek istediğimiz şeyleri kategorize ettik. Bir onlardan önce bahsedeyim ama konuşurken de şey düşündük. Yani buradaki bazı kişilerin çok eskiden beri rap dinlediğini yahut son dalgayla beraber tanıştığını tahmin ediyoruz. Ve onların da böyle konuşmak istediği şeyler olursa konuşuruz diye düşündük aslında. Hani sizin de bu kültürle tanışma tecrübelerinizi duymak isteriz ama biz şöyle birkaç şey yaptık. İlk önce biraz şeyden bahsetmek istedik. Hep şey deniyor ya, işte çok cinsiyetçiler, çok küfürbazlar. İşte çok fazla küfrediyorlar, çok fazla eriller falan. Bir biraz bunun üzerine konuşabiliriz diye düşündük. Hani sahne nereden nereye gitti, neden kadınları görmüyoruz, nasıl bir cinsiyetçilikten, veritten bahsediyoruz. Hani hepimiz bunların küfrettiğini biliyoruz ama bu tam olarak söylemsel olarak nereye tekabül ediyor, kadınlardan nasıl bahsediyorlar, kadınlar hayatlarında nasıl bir yer tutuyor yahut tutuyor mu? Ve böyle bir atmosferde kadınlar nasıl var olabilir, olmuştur ya da olacaktır gibi bir şey konuşabiliriz diye düşündük. Sonra biraz bu son dönemde Pınar'ın bu aslında kültürün kendisinin, bu alt kültürün kendisinin bir biçimde soylulaştırıldığına dair bir fikri var. Ve bunun üzerinden aslında şu an yıllardır 2-3 kişiyi ancak duyduğumuz ve bir şekilde alt kültür olarak devam eden bir şey neden şimdi daha su üstünde ve bu nasıl etkiliyor? Yine aslında bunu da biraz kadın müzisyenler üzerinden de konuşmak istiyoruz ama herkes dinleyicisi açısından da yani. Biz bu kültürden bahsettiğimizde bir kadın müzisyenlerden bahsediyoruz. Bir de bizim gibi onu dinleyen kadınlardan da bahsetmiş oluyoruz aynı zamanda. Yani orada kendine bir aidiyet hisseden, onların söylediği şeylerde bir mana bulan insanlar olarak bize ne hitap ettiği üzerine. Sonuçta da biraz şeyden bahsedebiliriz diye düşündük. Peki biz ne yapabiliriz? Yani çok fazla kadın bu müziği dinliyor. Çok fazla politik bir anlam hitap şeyi var şu anda. Politik bir karşılığı var. Ve feministler olarak buna nereden dair olabiliriz, nerede ilgimizi çekebilir, nerede bağlantı kurabiliriz, nasıl işte kendi sözümüzü oraya dahil edebiliriz gibi şeyleri konuşmak üzere buraya geldik. Rap dinleyen bir kadın tanıştığında hani böyle futbol seven kadınlarla tanışmak gibi bir şey istiyorsun. Yani beraber aynı zorluklara göğüs gerdik, aynı hakaretlere beraber yüklendik ve işte hala dinliyorum, seviyorum ya, seviyorum işte falan gibi bir hissiyata da kapılıyorsun aslında. Çünkü her zaman gerçekten dili tamamen kadın bedeni üzerine inşa edilmiş bir tarafı var. Yani her zaman, hiçbir zaman küfredilmeyen bir dönemi, hakaret edilmeyen bir dönemi olmadı diyebiliriz. 90'lardan beri böyle. Biz şey gibi belki konumlanabilir. İşte bu Almanca rapinin ilk Türkiye'ye dahil olduğu, işte Almanya'da işte Kartal hepimizin gittiği ya da Islamic Force gibi daha az bilinen gruplarla birlikte Türkçe rap yapılmaya başlanması, bunların Türkiye'de dinlenmesi, sonra Türkiye'de rapçi erkeklerin ve kadınların çıkması, ağırlıklı olarak erkekler tabii ki. Sonra belki böyle 2000'lerin başında bir ilk ana akımlaşma, Ceza'nın albümünün çıkması gibi şeyler, işte birkaç tane Fuat'ın, şunun, Sagopa Kajmer'in bir takım isimlerin ortaya çıkması, sonra yeniden yer altına inmesi, yok olması ve Ezhel'le tekrar suyun üstüne çıkması ve herkesin tekrar dinliyor olmaya başlaması gibi bir şey kurabiliriz aslında tarihçe. Evet. Kartal kısmı ile ilgili falan söyleyeceğimiz bir şey yok ama herhalde ilk dönem konuşuyoruz.
Evet, yani ilk dönem şöyle oluyor benim bildiğim kadarıyla. Almancı Türklerin işte Kreuzberg'de kendilerinin yaşadığı ırkçılığa tepki olarak bir şekilde hip hop'u adapte etmeleri ve bu kanalı kendilerini ifade etmek için seçmeleriyle başlıyor. Orada çok ilginç bir çelişki var. Sonuçta göçmenliğe karşı, ırkçılığa karşı yaptıkları bir, ortaya koydukları bir şey olmasına rağmen biraz da memleketlerini övdükleri, aslında kendilerini de ırkçılık mı demeli bilmiyorum ama bir memleket özlemine dair kendilerini savundukları bir şey olarak ortaya çıkıyor. Orada daha ziyade, yani açıkçası çok iyi hatırlamıyorum kadınlar mevzusunda onların sözlerinde ama ağırlıklı olarak mevzu gördükleri ırkçılık. Bu yüzden aslında ben burada şöyle bir paralellik duyuyorum. Yani kadınlar olarak bununla yakınlık duymamızın en önemli sebeplerinden biri bir nevi ezilmişlik ve kendilerinin de bunu yaşamış olmaları. Sonuçta pop müziğe bu kadar çok şey yapmıyoruz. Ya da herhangi bir mainstream başka türlü bir müziğe bu kadar çok ilgi gösterdiğini zannetmiyorum bizim gibi insanların. Öyle bir şekilde ortaya çıkıyor. Daha sonra bunun Türkiye'ye gelmesi İşte Carter'in ortaya çıkmasıyla beraber Hazir'in dediği gibi Islamic Force'du, şuydu buydu ve cezayla. Ama o sıralarda şunu da göz ardı etmemek lazım. Popülerleşmediği halde inanılmaz bir şekilde bu bir alt kültür olarak periferilerde çok fazla şey yapan bir şey. Ne derler? Yeşeren bir alt kültür olarak yeşeriyor Türkçe hip hop, Türkçe rap. İşte bu özellikle göçmenlerin ağırlıkta olduğu Bağcılar vesaire gibi yerlerde Türkçe rap gerçekten inanılmaz seyircisi olan, kız erkek, işte başörtülü değil, seküleri şusu busu, gençleri daha ziyade bir şekilde bir şey bulabildiği bir kanal haline geliyor. Yani biz ana akım şu anki hip hop'tan çok daha başka bir şey. O yüzden zaten enteresan olan şey o. Zaten hip hop 90'lardan beri, 90'ların başından beri Türkiye'de çok fazlasıyla yapılan bir, aslında Türkçe pop'tan ya da rock müzikten vesaireden çok daha fazla takipçisi olan bir tarz. Çünkü bir şeyi var, karşılığı var. Çünkü gündelik yaşamdan bahsediyorlar. İşte dertlerinden, şundan bundan bahsediyorlar. Ve evet, ortaya çıktığı şey, gördükleri ırkçılık vesaire kendi Türkiye'ye geliyor. Onlar da burada yaşadıkları belirli ezilmişler hakkında konuştuğu için yankı bulabiliyor topluluklardan.
Bir ölçüde de aslında eşitlikçi bir sahnesi de var. Yani sen, hı-hı, bir rap dinleyicisiysen, mesela ben eskiden giderdim, artık gitmiyorum ve artık eskisi kadar düzenlenmiyor ama eskiden şöyle etkinlikler düzenleniyor mesela. Sadece 18 yaş altına açık, yani daha, hı-hı, yaşlıca büyük sen de gidebiliyorsun ama içki satışı olmayan, böyle stüdyo live falan gibi mekanların gündüz saatlerini dolduran ve bayağı lise öğrencilerinin toplandığı etkinlikler yapıyordu. Ve bunun çok etkileyici bir tarafı var. Çünkü mesela sen o etkinliklerde 5 kere gittiğinde 6.sında eğer biraz yetenekli bir tipsen bir battle savaşı, bir savaşa, bir şeye sahneye çıkabilirsin ve orada devam edebilirsin. Ve bu kastettiğim şey kadınlarla da ilgili aslında. Yani biz burada çoğu zaman konuştuğumuz zaman şöyle bir şeyden bahsediyoruz. İşte söylemleri çok cinsiyetçi, bilmem ne. Bu da önemli, evet, her dönemde kadınları aşağılıyorlar, küfrediyorlar falan. Ben bunlarla ilgili, bu durumlarla, yani bu erkek sanatçıların söylediği şeyler toplumsal cinsiyet açısından neye tekabül eder ya da hangi akıma dahil edilebilir diye düşünüldüğünde bu kitabı referans alıyorum. Seks isyanları, bu rock kültürünü aslında psikanaliz üzerinden ve toplumsal cinsiyet üzerinden eleştiren bir kitap. Ama aslında rock kültür dediğimiz zaman popüler kültür, popüler müzikten bahsetmiş oluruz. Popüler müzik şöyle bir şey, geniş kitleler tarafından dinlenir ve asla ben evimde tek başıma yapıyorum falan diyebileceğim bir şey değildir. Şirketi vardır, yapımcısı vardır, şeyi vardır, müziğini yapan kişi vardır. Yani kolektif bir şekilde yapabileceğim bir şeydir. Ancak piyasanın çok temelinde, yani böyle ona sağlam bir şekilde
bağlı. Bir takım uzlaşmalarla
yaparsın. Burada erkeklerin çeşitli söylemleriyle ilgili bir takım şeyler söylüyor. Ne anlama geldiğine dair şeyler söylüyor. Mesela bana sorarsanız 90'ların ve 2000'lere kadar olan dönem şu ifade bana karşılığını veriyor. Mesela asker arkadaşları deniyor. Bu kişilerin hayatında aslında özel olarak kadınları aşağılamıyorlar. Bunlar hudut bölgesi, yol ve vahşi diyarlar. Asi'nin dünyası kadının olmadığı bir dünyadır. Sadece erkeklere açık başka bir mıntıka da savaş alanıdır. Yani şarkıları kadın düşmanlığı etmez. Ama daha ziyade kadınlara, kadınlar hakkında ya da kadınlar için söylenecek bir şeyleri yokmuş izlenimi verir. Büyük bir yakın tutan tüm parçalarında bir kadına seslenen ya da geçerken gelişi güzel değinen şarkıların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Geçmezken delikanlıları tırnak içinde eyleme geçmeye özendiren sayısız şarkıları vardır. Yani bunlar aslında politik şeyler de söylüyorlardı. Fakat bu söyledikleri şeylerin hepsi, yani kadınların olmadığı, sadece erkeklerin olduğu bir evrende gibi geçiyordu.
Çünkü bunun da çok basit bir herhalde açıklaması var. Kamusal alan dediğimiz şey erkeklere tahsis edilen bir alan. Burası Bağcılar'da olsa, İstanbul Taksim merkezde olsa öyle. Ve yani erkek çocukları çok daha illaki arada başka türlü nüans farkları, bir takım başka ezilme kesişimsel durumlar var olsa da erkek çocukları erkekler sokaklarda büyümüşler ve arkadaşlık denilen, kankalık denilen o hadise daha çabuk filizlenmiş aralarında vesaire ve kadınlarla olan ayrım da çok net bir şekilde kendileri içerisinde belirlenmiş bir şey ve kadınlar daha ziyade işte sevgili olunacak insanlar, kız arkadaşlar, işte birbirleriyle hatta o kızı sen ayarladın ben ayarladım diye tartışılacak kişiler. Çok müzikle ilgililerse şarkıda nakarat söyleyebilirler yahut arkada dans edebilirler vesaire. Yani kadınlara yakıştırılacak şeyler, yakıştırılan standart şeyler. Ama genel olarak yani hakikaten olan şey toplumsal cinsiyetlenmiş bir toplumun sokağa yansımasının, müziğe ve ortama yansıması diyebiliriz.
Evet. Fakat bunun da şöyle bir şey var. Aynı zamanda şimdi burada dediğim gibi bir alt kültür düşünün. Kolektif bir şekilde yapmak zorundasınız. Kadınsınız. prodüktör bulmanız lazım, sahne bulmanız lazım, şunu bunu yapmanız lazım. Ve bunlar bunlar sadece kadınlar yokmuş gibi davrandıkları için ürettikleri şeyleri birbirlerine öğretiyorlar. Şimdi bunların aralarında böyle okulları falan da var. Birbirine nasıl beat yapacağını, söz yazacağını öğretiyorlar. Bir kadın olarak bunun tamamen dışında tutulduğunuzu düşünün. Ne yaparsınız? Vazgeçmezsiniz çünkü kadın olduğunuz için. Devam edersiniz istediğiniz şeyi yapmak için. Fakat o insanları taklit edersiniz tabii ki. Siz de kadınlar yokmuş gibi davranırsınız. Biz 2000'lere kadar girdiğimiz süreçte, 2000'lerin ortasına kadar girdiğimiz süreçte aslında böyle bir şeyle karşılaştık. Kadınlar, diğer kadınlar da yokmuş gibi davranıyorlar. Sanki gerçekten erkek, yani işte tam o oğlanlardan biriyim ben dedikleri şey. Ama o çok pratik bir şey aslında. Yani çünkü bu sayede onlara da söz yazma öğretiliyor. Bir, yani o zamanlarda şu anda izlediğimizden çok fazla kadın rapçi dinleyebiliyoruz. Yokmuş gibi davranılan bu dönemden bahsediyorum. Arkadaş ettirmedikleri zamandan bahsediyorum. Çünkü ero dili kullanmaya başlarsan ya da onlar gibi biraz kızlara hakaret etmeye başlarsan normal botox, hayatta botox, kadınlar botox, birbirine botox nasıl kötü davranıyorsa rapçi kadınlar da birbirine aynı o şekilde kötü davranıyorlar ve şey yapıyorlar ama bir şekilde o alanda var olabildikleri ve benim mesela bugün dinlediğim müzisyenlerin çok çok büyük bölümü 2000'lerin ortası, 2010'a kadarki süreçte kariyerlerini bitirdiler. Mesela bir tanesini şu an Twitter'da takip ediyorum. Spor hocası olmuş. Böyle beyaz yakalı şarkıları yazıyordu o zaman da. Çok tuhaf bir sound'u da vardı. Kızı bir o dönem rapten takip edenler var. Bir de şu anki spor kariyeri dolayısıyla takip edenler. Kız ikisine de sahip çıkıyor falan. Ama gerçekten daha 30 olmadan 25'lerinde falan kariyerlerini bırakmışlar. Ama o zamana kadar da aslında bir şekilde bir sürü yaptıkları albümleri var. Çok güzel şarkıları var ve takip ederseniz aslında Türkçe rapte kadınların en iyi olduğu dönem, en sağlam durdukları dönem, hafif oğlan gibi davrandıkları ama kendi dertlerinden de bahsettikleri bu dönem.
Ama kendi de dertlerinden de gene bu o zamanın geleneği olan
diss atarak bahsediyorlar.
İşte 90'lardan itibaren, yani ilk geldiği zamandan itibaren böyle bir mahalle kültürünü görüyorsunuz zaten. Senin dediğin hani artık bırakmış, spor hocası olmuş vesaire. Doğru. Konuşmaya hazırlık yaparken araştırdım, yani tekrardan geri döndüğüm bir takım şarkı sözlerinde işte bir Fuat röportajına denk geldim. 2000 başlarında yapılmış. Şöyle bir şey söylüyor. Hip hop'un felsefesine ters düşen bir hareket söyleyeyim mi size? Estetik ameliyatlı, botokslu yılanlarla iş yapmak hip hop'un felsefesine ters düşer. Yani işte burada ne dediği çok belli. İşte Fuat ki yani hani en böyle şey el üstüne tutulan MC'lerden biridir. İyi söz yazdığı vesaire söylenir. Yani mecburen hani ya oradasınız ya değilsiniz gibi bir şey var. Bu yani dünyada da böyle ya, eğer hani sesinizi duyurmak istiyorsanız birazcık erkek gibi davranmak zorunda kalıyorsunuz. Ayrıca şeyi de söylemek istiyorum. O Sagopa Gajmen'in karısı Koyera, yani Türkiye'deki ilk kadın rapçilerden biri. Ama Sagopa ile ayrıldığından itibaren, geçen sene ayrıldılar. Bütün hayran tayfası onu terk etti ve Sagopa'yı kullanmakla suçladı. Yeteneğiydi, şarkısıydı, bilmem nesiydi, şu ana kadar hip hop adına yaptığı hiçbir şey. Her şey oradan silindi. Ya böyle bir biraderlik ve sadece erkek kokan bir ortam. Bu gerçekten doğru.
Zaten bildiğimiz kadınların çok önemli bölümünde birinin kardeşi Ayben, Kolera, birinin kocası.
Ancak o şekilde saygın.
Aynen. Alt kültür içinde de öyle bu arada. Yani bildiğiniz bütün isimler ya biriyle evli olmuş, ya bir çevrelere girmiş, ya Kadıköy acilinin yanlarında takılan. Hepsinin zaten öyle bir şeyi de var. Bir takım yani kendi aralarında, bu arada bunu böyle konuştuğunuzda da bir şekilde muhabbet ettiğinizde aslında birbirlerinden nefret etmekten de çok şikayet ediyorlar. Ama çok böyle samimi bir şekilde şeyi söylüyor kadın rapçiler. Küçücük bir yer var bize alınan, onun peşindeyiz diyorlar yani. Şimdi popüler, bunlar popçu olmak istiyorlar temelde ve diyorlar ki yani biz bunu, yani hepimiz birbirimize yer açalım gibi bir şey de görmüyorlar. Erkekler öyle görmüyorken kadınlar niye öyle görsün öz olarak? Amanda filmimiz birinci sahip olacak da ben diğer kadınları da kendimle birlikte parlatacağım demiyor. Bana da şu kadar bir alan bıraktınız. Ben de oraya kendim çökmek istiyorum. Diğer kızları da gömmek istiyorum diye düşünüyorlar. Yani aslında orada kendi suçlayabileceğimiz bir şey de yok. Mesela Koler'in artık bir kariyeri yok büyük ihtimalle. Bir daha biz görmeyeceğiz bu kadını. Ve gerçekten bu kız 95'ten beri falan rap yapan bir kızdı aslında. Sagopa'dan çok çok önceden beri aslında.
Evet, bunlar iki ayrı rap sanatçısı olarak zaten birbirlerinden.
Aynen.
Evlenmişlerdi.
Büyük magazini var yani. Bu şimdi bunlar en ünlü figürler ve hepimizin bildiği figürler ama kendi aralarında çok fazla forumlarda magazinleri dönüyor. Yani çok fazla, hepsi zaten bir şeyler, diğer rapçiler de evleniyorlar ve büyük gıybet dönüyor.
Bizi oraya çeken şeylerden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çok aşırı sokak, yani çok böyle ne derler? Bizim çok yakından hissettiğim, bildiğimiz mevzular. Yani boyama, yağlama şey yok. Tamam, çok fazla küfür var, cinsiyetçilik var. Nerede yok ki diyebilirsiniz. Yani hani O yüzden de biraz böyle o gerçekliği, o hani en azından bir yerler belgesel gibi gerçekten, yani biraz da bir kolonyalist bir söylem gibi duyuldu ama yani hani o açıdan da yani en azından kadınların o şekilde de oraya çekildiğini düşünüyorum.
Eğer bir kadın star olduysa ve turneye çıktıysa çoğunlukla zaten hiçbir erkek bir kadının alt grubu olmayacağı için yine kadınlarla beraber çıkıyorlar ama bir yandan da o kadınlar da gezmiş oluyor. Aslında ben de turnelerinde hep diğer kadınları Derya'yı gezdirdim mesela bir senesinde. Derya aslında benden çok daha iyi bir rapçi ama biraz daha underground bir tip. Ama onu gezdirdi mesela bir sene.
Bu arada kadınların yani yaptığı rapte şey de var. Sırf diss olmaktan çıktı son zamanlarda gibi bir gözlemim de var. Biraz böyle daha kadın sorunları da kendi yaşadıkları dertlere de çok fazla değiniyorlar. İşte o Sultanlar'la gelen bir şey zaten o en baştan. Bugün de işte P vardı. Yine böyle yani ben iyiyim, ben en iyisiyim vesaire diyor ama erkeklerle olan şikayetlerini de yedirmeye çalıştıkları bir söz geleneği bence kadınlarda kesinlikle var. Öyle bir farklılığı gözlemleyebiliriz. Bu kesinlikle doğru yani. Erkekler en fazla işte o piliç geldi, bu bilmem ne gitti falan gibi gerçekten aşırı sığ şeyler söylerken kadınlar en azından yaşadıkları bazı ciddi şeyleri hani böyle şey mikrofonu elime aldım konuşuyorum gibi bir bilinç arttırma, bir yükseltme mi diyeyim ya da işte evet yani kadınlarda bu şeyi görebiliyoruz son zamanlarda özellikle. Erkeklerin de gerçekten çok sığlaşmaya başladı. Özellikle son zamanlarda yani Ezel'in ortaya çıkmasıyla beraber ki Ezel aralarında en iyilerinden biri. Biriydi. Bilmiyoruz şimdi ne olacak. Ama ilk albümünden bildiğimiz kadarıyla yani en azından iyi müzisyen ve sözleri de iyiydi. Yani hani
ben şeyden seviyorum rapi. Ezel'de de hala onu bozmadığı için. Ben buna sardığımda, kadınlar da bunu işte P'nin de şeyinde buna sardığımda ben burada bir tür şey hissediyorum. Yani bir tür hikaye anlatımı şeyi var. Kendi yaşamlarına dair çok içten şeyleri ortalık yerde anlatıyorlar ve çok geveze bir şekilde. O da hoşuma gidiyor. Bu kadar fazla konuşuyor.
Ve orada şey de var. O benim hoşuma giden şeylerden biri. Bir hani hayatta kalma metodu olarak. Yani artık kelime oyunları, şakalaşmak, işte bin bir türlü laf sokmak birbirine. Bunlar artık biraz böyle o dünyada hayatta kalmak üzerine oyunlar olarak da ortaya çıkmış oluyor gibi düşünüyorum.
Yani o türün içinde çok içten bir tarafı var. Sen o insanların hayatına dair çok fazla şey öğreniyorsun takip ettiğinde. İşte bugün P diye bir kadından bahsettik. Hala da kendi içinde aslında bir kitlesi olan ve başarılı kabul edilen bir kadın. İzmirli, Rap Angels diye bir grubu vardı. O sırada bir adamla birlikte olmaya başladı. Adam da ünlü bir rapçiydi. Adamla bunlar evlendiler, çocuk yaptılar. P olarak bu kariyerine devam etmeye başladı. Sonra adam anladığım kadarıyla, şarkılardan takip ettiğim kadarıyla bütün maaşı kubara yatırarak, onu çok mutsuz mağdur etmiş, ellerindeki bütün parayı uyuşturucuya yatırarak çok mağdur etmiş. Ve kız bunu terk etti. Kız bunu terk edince adam forumlarda "O çocuk da benden değil zaten, beni bilmem neyle aldatıyor" diye başka bir MC'nin adını vererek kızı itibarsızlaştı o mahallene. Aynen. Kız onun üzerine diss yaptı. "Sen beni harcadın, Toki gibi bir evde seni bekledim, gittim paraları kubara yedin" düzeyinde. O kız bir hikaye anlatıyor yani gerçekten. İşte bizim boşanmaya çalışan, kendi mahallesinde işte çocuğuyla tek başına kalan, bildiğimiz bir sürü kadın tipini yani... Ben onların yani pop müzik yapacağına da şey yapmıyorum. Resim, roman yazma şey de yok ama rap müzik yapabiliyorlar. Ve dolayısıyla o hikayeyi, o macerayı duymak istiyorsan ve kişisel bir yerden dinlemek istiyorsan aslında mesela rap ve kadın rapçileri takip etmek şey bir şey. Çünkü gerçekten sınıfsal olarak imkanları olmayan ve zor dünyalardan gelen tipler, erkeklerden gerçekten farklı. Ezel de aslında böyle bir şey. Ankaralı bir çocuk, solcu, babası yok. Çok da bir duyarlılıkları falan olan bir çocuk da değil politik olarak. Biraz dalgasına bakmak istiyor yani. Ama dünyada olan şeylere de karşı da bunlardan da hoşnut değil, üzülüyor. Fakat bunlara tepki verecek kadar da kafasını toplayamıyor. Ve ama gerçekten bunu samimi söylüyorum. Onlara karşı söz ve şarkı yazıyor yani. "Ben de böyle hissediyorum" diyor. Ve sen asla böyle bir tiple karşılaşmayacakken onun kendi hikayesini anlattığı bir şeye takip edebiliyor oluyorsun. Bence beni sarmama neden olan şey buydu.
Rete. Evet, biraz da yani
şöyle edebiyatıydı yani.
Evet, yani bu insanlara şey yani izin verilmeyen pop müzik yapmalarına, bir takım alanlara girmelerine engel konan tiplerin kendi kendilerine aslında ifade biçimi bulması olarak da düşünebiliriz. Zaten hani ortaya çıkması da böyle oluyor Amerika'da vesaire. Yani siyahilerden ortaya çıktığını düşünürsek kendi alanlarında söz söyleyebildikleri, mikrofonu al, işte içini dök tarzı ortaya çıkan bir müzik olduğu için burada da aslında yansıması direkt işte alt sınıflardaki işte bağcılar vesaire örneğini o yüzden verdik. Kişilerin kendi yani dertleri her neyse artık o evsiz kal, işte annesizlik, babasızlık, manitasızlık ya da manitadan yediği kazık vesaire bilmem ne, onları anlattığı. Aslına bakarsanız ana akım çoğu şeyden çok daha samimi bir müzik olarak ortaya çıkıyor. Ki yani Ezel'de kolej okumuş bir çocuk. Gerçi Bursa'da okumuş vesaire diye diyoruz ama İngilizce biliyor. Yani buradan şeye gelebiliriz aslında. Nasıl popüler, neden popüler oldu? Son zamanlarda Türkçe rapin çok fazla popüler olması vesaire. Yani Ezel'le popüler olduğunu düşünürsek Ezel'in biraz bence o sınıfsal durumunun biraz daha yukarısında durmasıyla da alakası var. Yani İngilizce bilen bir tip. Bu kültürün dışarıdaki karşılıklarına da hakim. O yüzden hani orta üst sınıf insanlara da hitap edebildi. Hedonist bir şeyi var. Yaptığı albümde öyle işte küvette seks diyor, işte esrar diyor. Bir yandan işte Filistin şeyine de selam çakıyor, direnişine vesaire. Öyle şeyler de var minik minik. Hani tamamıyla kıpmadan.
Burada bir şey de söyleyeceğim. Aslında Ezel biraz da solcu olan tek tip oldu yani. Evet. Ondan önce deminki Almancı ekollerinden ve sonrakilerinden bahsediyor. Ceza da biraz öyle bir tipti. Nispeten böyle aman işte Ermeniler bir kimlikler bir arada yaşamalı İstanbul tabii falan tabii kafaları vardı. Ondan önce gördüğümüz kuşak full şöyle. Yani bir şarkı eğer ırkçılık karşıtıysa bir sonraki Kürtlere yani ağır girmek.
Çünkü ırkçılıkla Kürtlerin bir alakası yok.
Hayır yani Almanya'daysan zannediyorum Türk kimliği herhalde Kürt düşmanlığı üzerine inşa olabilen bir şey olsa gerek. Dolayısıyla Ezel aslında bir tık da daha solcu bir profil. Irkçı evet olmayan, cinsiyetçi evet olmayan
Kürtçe,
bir çocuk.
İşte ne bileyim hayır şarkısında Kürtçe hayır diyen yani Kürtçe konuşan hani.
Bazı isyanı ilk dinlediğimde böyle çok şaşırmıştım. Böyle ilk defa Türkçe rap yapıp işte cinsiyetçi bir yani hiçbir galiba o albümlerinde hiçbir şarkıda küfür bulamamış yani cinsiyetçi bir küfür bulamamış ve çok şaşırmıştım ve yani gerçekten böyle kendi mahallelerini ve işte Sulukbirli o kentsel dönüşümde örselenmiş olan çocuklar ve böyle kendilerini var ettikleri bir kanal olarak bu o müziği yapıyorlardı ve çok böyle şey heyecanlandırmıştı beni.
Aslında ilk başladığında biraz şey gibiydi Tahribat İhsan. Aralarında rapçilerin de olduğu ama böyle başka insanların da olduğu insanlar o suluk kuleşe yaparken orada kalan insanlara sanat yapmak için gençlere özellikle böyle Kürt belediyeyle falan işbirlikleri yapıp yani o gençlerin kriminalleşmeden korunabileceği bir takım projeler geliştirdiler. Onlar da orada ders alıyorlardı. Çok küçüklerdi. Sonra da grup kurdular. Yani aslında o gerçekten en solcu olan da o zaten yani. O mahallenin çıkardığı politik bir grup. Bütün mahalle onu dinliyor mesela. O mahalle içinde oranın grup yorumu bayağı. Bayağı seviliyor yani. Çok çok dinliyorlar.
Bir yandan da tabii kentsel dönüşümün sanat ortamlarında aşırı sömürüldüğünü de düşünürsek. Yani hani çok popüler bir konu vesaire. Çünkü hani çok fazla görünürde politik olmayan hani direkt bir düşman ya da vesaire bir kimse söylemediğim bir konu olduğu için hani onun da kurbanı olmuş olabilir Tahribat-ı İsyan. Yani biraz apolitikleştirilmesi bence o yüzden de. Sadece kentsel dönüşüm, işte Sulukule'yi, kendi şeylerini, teritorilerini savunuyorlar vesaire gibi. Bir yandan da şey de var. Yani bandrollü bir albüm yapmak, gerçeğini de düşünmek lazım burada. Orada tabii ki küfür edemiyorsunuz. Yani siz ne kadar öyle şeyler de yazsanız. Bunu sizin menajeriniz, plak şirketiniz vesaire onları şunu şöyle mi değiştirsek, seksi kız mı yapsak falan diye şey yapıyor. Yani gene cinsiyetçi bir şey olarak. Ne derler? Yeniliyor ama hani küfür etmemiş oluyorsunuz. Ezel'in yaptığı müzik de zaten hip hop olarak trap denilen yeni bir müzikal akım var. O diye geçiyor ve aşırı popüler bir tür dünyada. İşte belki duymuşsunuzdur Migos diye bir grup var. Şimdi Nicki Minaj vesaire bunlar. Bütün altyapılar öyle ve sözler genel olarak gerçekten sadece seks üzerine. Bunda bir sorun olduğundan değil ama sadece kadınların hiperseksüelleştirilmiş kadınlardan bahsediyor. Video kliplerinden sözlerine kadar öyle. Şey diye bir şey düşünmüştüm ben. Yani Ezel'in de bu kadar fazla ünlü olmasının sebeplerinden biri aslında trap altyapılı bir şeyle gelmesi. Ve bununla beraber işte hafif İngilizce bilen, az çok İngilizce bilen orta sınıf ve üstü insanlara hitap etmeye başlaması. Daha önceden hani dedik ya kenar mahallelerde sadece Türkçe konuşulan ve sadece internet üzerinden örgütlenen aşırı fazla dinleyicisi olmasına rağmen orta üst sınıfın hiçbir haberinin olmadığı bir dünyaydı. Yani en fazla Cezayı ve Sagopa'yı biliyorduk. Onların da işte sansasyonel şeylerinden dolayı. Ezel'den sonra Ben Fero, işte Kontkar gibi insanlarla beraber gelen akım aşırı apolitik dünyadaki akımla paralel bir şekilde sadece cinsellikten bahseden bir yandan da bu şeye sebep oluyor diye düşünüyorum ben. İşte hem bu tabii bir yandan böyle bir yandan da Kemalist bir rapçi kitlesi mevcut. Ezel dışında. Hı hı, çoğunluğu evet. Kesinlikle öyle. İşte o Hayki olsun, Şehinşah. Orijinal sistem karşıtlığı artık her neyse onu göremiyoruz. Biraz bir AKP karşıtlığı var. Evet, AKP karşıtlığı var ama o çuvalın içinde yani o Kemalizm, yani aslında bir sisteme dahil sistem karşıtı gibi. Böyle bir durum da var. İşte buna, bunu biraz ehlileştirmesi, soylaştırması olarak sanırım adlandırabilir ve bu şekilde konuşabiliriz diye düşünüyorum.
Farazi ve Kahre bir tık daha indie diyebileceğimiz yani bir grup, bir rap grubu. Solistleri burada yaşayan bir İngilizce öğretmeni, bir çocuk. Karagümrüklü ve özellikle o Karagümrük'teki grev hikayelerini falan anlatan sözler yazıyor. Çok güzel sözler yazıyor bu arada. Yani böyle roman gibi sözleri var. Ve mesela özel olarak buna taahhüt ettirdiği bir şey var. Ben cinsiyetçi şarkı sözü yazmayacağım. Alt kültür olmak demek, üst kültürün her şeyine karşı çıkmak demektir. Ve işte kadınların, eşcinsellerinin aşağılandığı bir şeye Bant'a böyle bir röportaj vermiş yani. O da üst kültürün benim için bir parçası. Ben eğer alt kültürsem buna bulaşmayacağım diye yaptığı şey var yani. Ezel'in de aslında kadını aşağılayan, kadınları nesneleştiren şarkıları var ama birebir kadını aşağılayan şey yok. Hatta çoğunlukla açıkçası sık sık kadınlara oral seks yapmaktan, yani kadınlara zevk vermekten bahsediyor. Ama o bence önemli şey. Herkesin sikerim sokarım dediği yerde ben senin oranı
bence
öpmek istiyorum.
Bence o biraz evet karşılıklı bir
senin oranı öpmek istiyorum. Hep oranı öpmek istiyorum, oranı öpmek istiyorum. Sürekli bundan bahsediyor. Bu önemli bir şey ama bence.
Evet bence de önemli bir şey.
Bu ana akımlaşmayla birlikte o kadınların var olmadığı şeyden tam tersi bir yere geçtik. Bunu da yine elimde görmüştüm. Gördüğünüz gibi üzerine açıklamam gerekirse. Bu şey... Jim Morrison'dan Gangsta Rap'a kral benim diyen adamlarla karşı karşıyayız aslında. Burada bunu şöyle açıklıyor. Bu kültür fallus iktidarı fikriyle doludur. Rock'un, yani burada rock'tan bahsediyor ama bunu popüler kültürün tüm eril şeylerine bağlayabiliriz. Rock'un alt metnine sistemi kastır ettiği erkeklerle dolu bir dünyada işte gerçek erkek der. Bize gerçek erkeği gösteriyorlar aslında. Yani bunlar zayıf adamlar, kastır edilmiş adamlar. Rapçılar. Ama ona rağmen rapçiler, rapçılar hepsi. En güzel kızlar onlarla, uyuşturucunun en iyisini kullanıyorlar. Ufak tefek biçimsiz çocuklar, para kazanamıyorlar, rap yapmasa hiçbir şey beceremiyorlar. Bilmem ne, ona, çok gençler zaten falan. Ama ona rağmen işte acayip sistemin kastır ettiği, hiçbir iktidar vermediği, tam bu yeni neoliberal sistemin hiçbir iktidar vermediği bu erkekler kızların en güzeliyle yatıyor, uyuşturucunun en iyisini kullanıyor. Şimdi ana akımlaşan raple birlikte bize pazarlanan rapçi profili aslında bu. Gerçekten sahnede çirkin, yoksul, bir bok beceremeyen, uyuşturucu kafası dağılmış ve kendine çok güvenli bir erkek izliyoruz. Yani bunu olumlu anlamda da olumsuz anlamda da söylemez. Sistemin çiğneyip tükürdüğü bir erkek profilini bize güçlü bir tip gibi, başarılı ve seksüel bir tip gibi kakalıyorlar. Yani onu izliyoruz aslında. Ve bunun karşısında henüz bir kadın yok aslında. Kadın konulabilmiş değil. Belki bunu genel bir şey olarak da söylemek mümkün. Mesela Ceza'nın çıktığı yılları düşünün. Double Moon vardı o zaman. Double Moon çok böyle şey bir şirketti. Beyaz bir şirketti. Babylon'un şeyi falan. İki rapçi çıktı Double Moon'dan. Biri Ceza. Ceza olana kadar zaten bir usta olmuştu. Bütün rapçilerin tanıdığı, herkesin bildiği bir isimdi. Defalarca biz zaten Ceza albümü dinlemiştik. Double Moon albümünü çıkarmıştı. Bir de kadın çıkardı. Sultana. Amerikalı. Amerika'da yaşıyor. Hiçbir rapçi tanımıyor. Yani adını Double Moon çıkarınca biz gördük onu. Ha ben bu şeye benzetiyorum. Sağcı partilerde milletvekili seçilirken şöyle oluyor ya. Sen eğer böyle bir tane ilçe örgütüne biraz emek verdiysen erkek olarak milletvekili seçilebiliyorsun ama kadın olarak seçebilmişsin. İşte akademisyen olman lazım, bilmem ne olman lazım. Hani bir kariyere sahip olman lazım. Tam rapçilerde de şu anda aynı şey oluyor. Erkek olarak çöpün çöpü o. Eğer ruhu yakalıyorsan bir şekilde ünlü olabiliyorsun. Ama kadınsan şey o zamana kadar, Sultan o zamana kadar New York bilmem ne akademide caz eğitimi alıyor. Zaten mimar.
Senin gibi öyle şöyle.
Sen niye bu kültürdesin zaten? Orada siyah arkadaşlar ediniyor. O siyah arkadaşlar buna rap öğretiyor. Ve bu da onlara Türk müziği öğretiyor. Geliyor Double Moon'dan albüm çıkarıyor. Yani
İlk öyle kişi Double Moon düşünün.
Böyle bir insan yok Türkiye'de. Yani böyle bir kadın yok. Ve dolayısıyla kuşu kalkmaz gibi bir Kral TV şarkısını çıkaracak özgüveni de oluyor. Kız zaten buraya bir kültürden gelip o heriflerin baskısından gelmiş değil ki. Kız sanat üretmiş ve gelmiş. İstediği şeyi söyleyebiliyor.
Ben de burada şey düşündüm şimdi sen onu konuşurken. Yani rapin aslında bir erkek müziği olmasının altında şu da olabilir mi? Yani erkek müziği olarak, yani konuşan özne olarak adam. Daha da konuşuyor, daha da konuşuyor. En çok o konuşuyor. Laf, evet, o kadar çok ağzı laf yapıyor, laf evresi ki sus susamayanlar dediğimiz
susamayanlar
şey. Susamayanlar. Susamayanlar ve o şarkıya gelin. O susamayanlarda tek bir kadın var. kadın cinayetleri konusunda konuşan, o da rap yapmıyor. Yani ne kadar enteresan ki bir rapçi kadın yok. O da şarkı söylüyor sadece.
Deniz Tekin kendi içinde ünlü birisi. Evet, i̇şte mi? O kadar Deniz ünlü olan bir rapçi yok. Yani o kadın kadar işte...
Ayben var aslında.
Aslında o Susamam'da gördüğünüz 17 adam kadar 17 kadın var. Her sahnenin, her yerelin kendi ünlü kadın sanatçıları vardı bu insanlar su yüzüne çıkmadan önce. Yok Derya, yok Pi, yok bilmem ne, o, bu, şu. Ama piyasa...
Rose Calliope
mesela...
Ne kadar harika.
Aslında...
Gerçi o da rap yapmıyor diye ona bozuluyorlar. Ha, benim gibi söylüyorlar gibi, evet.
Biraz daha şey ama sonuçta aslında iyi şey var.
Evet.
Bin tane böyle kadından bahsedebiliriz. Fakat piyasa, yani bunları şey yapan, ana akımlaştıran piyasa... Erkeklerde o yarım yamalak şey falan gibi... Çocukları ezer gibi, kontar gibi... Bize çok cinsel olarak çekici gelen, yani yakışıklı olmayan ama ruhu olan, yeteneği olan erkekleri bize izletirken onun kadın versiyonu bize asla izletmiyor. Şu anda ortaya sürülen kadın rapçilerin çoğu estetikli, sarışın. Böyle biri olmak problem olduğundan değil ama şahane şarkı sözlerini yazmıyorlar, bilmem ne yapmıyorlar. Yani zaten Demet Akın'dan ne bekliyorsa kadın rapçiden de aynı şeyi bekliyor. O da bu zamana kadar ana akımlaşmamış bir şey içinde kalan kadınların hepsini süpürmek demek. Onların hiçbiri olmaması demek. Çünkü açıkçası kızlar öyle görünmüyorlar yani. Öyle davranmıyorlar, öyle söz yazmıyorlar. Erkeklerden duymaktan hoşlandıkları ve güç veren şeyler kadınların ağzından döküldüğünde itici buluyorlar. Ya bunlar bu bahsetmişler en klişe şeyler ama hepsi gerçek. İnsan bu kadar olmamasını istiyor ama gerçekten en beklemeyeceğiniz şeyler bile gerçekten oluyor. Yani hiçbir zaman bütün 10 yıllarını vermiş o kadınların hiçbiri bugün işte Şehinşah'ın falan, Şehinşah böyleydi mesela 10-15 yıldır anca meşhur oldu. Hiçbiri o kadınların bu başarıya bile kavuşamayacaklar. Yani onu böyle hüzünle izliyorsun aslında işte bir şekilde.
Sultan'la değilse.
Sultan olman lazım. Evet. Azize Ağa olman lazım. Azize Ağa da öyle.
Ya çok fazla bir erkek proje yani. O zaten kamu spotu gibi olan o şarkı. Son derece işte burayı da bir kadın söylesin diye uydurulmuş bir yer. Yani aslında hani kesinlikle bir ayna işlevi gören bir şarkı yani ortama.
Evet ama ben şeyde düşündüm mesela. Biraz nitelik nicelik meselesi de var. Yani o bütün şarkının saçmalığı içinde bir tek böyle insanın yüreğini kabartan ve bu kişi öyle. Önemli bir şey söylüyor dediğin tek kısım o. Diğerleri oy vermedim böyle oldu falan yani. sigara içme.
Bir yandan da şöyle bir şey de var tabii. Bütün bu cinsiyetçiliği, çok konuşmaları vesairesiyle beraber kesişimsel bir noktadan ben şeyin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu insanları böyle oldukları için sanki kendileri hiç öyle değilmiş gibi eleştiren bir takım beyaz erkekler var. Bu beyaz erkekler de çok önemli bir sorun. Yani işte kendilerine müzik yazarı diyen ve ya işte çok cinsiyetçi bu müzik, ben bunu asla dinlemem, siz nasıl dinliyorsunuz diye bir takım analizler yapan. Bunu biraz bir şekilde kendisini, kibirini çitelemek için kullanan bir güruh var. Bu güruha karşı da temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Burada biraz sınıfçılık ve kibir dışında bariz bir sınıfçılık da söz konusu. Ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Orada o kendi sınıfını vesairesini, kibirini, işte elitizmini güçlendirirken başka bir insanı cinsiyetçi olduğu için eleştirdiğini zannediyor. Halbuki tek yani oradaki sınıfsal farkı, kendisinin avantajını vesairesini görmeden hareket eden bir güruh da var. Bunlar genellikle beyaz heteroseksüel erkekler. Bu özellikle şey Susamam sonrası da patladılar. Ezel zamanı, Ezel'in tutuklandığı zamanda zaten o müzik mi, işte Küvet diye şarkı yapmış diye konuşan erkekler. Sanki senin yaptığın müzik çok az seksismiş, sen dünyanın en feminist insanıymışsın gibi. Yani kendi iktidarlarını altını çizmek ve onu sıvamak için kullanan o kitleye karşı da dikkatli olmak gerekiyor.
Toparlamak açısından, hani sizin de sorularınız ve konuşmak istediğiniz şeylere geçmek açısından ben şeyden bahsetmek istiyorum birazcık. Ne yapabiliriz aslında? Bir alt kültür, bir müzik. Politikleştiğinde çoğunlukla aslında bunun nedeni, yani böyle görünür olduğunda, politikleşerek görünür olduğunda, bizim şu an yaşadığımız gibi, ona şey yapan, gönül düşüren insanların aslında direngen öfkelerini, politik öfkelerini sağaltma görevi taşır. Yani sen orada kendini temsil edilmiş hissedersin. Politik sözlerin temsil edilmiş hissedersin. Beğendiğin, senin gibi düşünen müzisyenler Billboard'un birinci sıralarına falan çıktığında çok sıklıkla böyle politik müziğe gereksiz anlamlar yüklenir. Sanki toplumun bize aynasıymış gibi gösterir ama çoğunlukla aslında tam tersi şey yaparlar. Mesela rap içinde Public Enemy sanırım, yani bugün hip hop diye bildiğimiz bir şey varsa Public Enemy'ye borçluyuz ve politik bir gruptur Public Enemy. Ve yani kült de bir grup aynı zamanda, bir rap bir grubu olarak. Ama mesela ilk kez politik şarkı yapmaya başlamaları ve ilk kez Billboard listelerinde birinci sıralara çıkmaları Kara Panterlerin silah bırakmasından hemen sonra gerçekleşti aslında. Burada önemli şey var. Fakat bunun bir istisnası var. Bunun tam tersi şekilde işlediğini bildiğimiz bir şey var. O da aslında biraz bugün şey yapabileceğim, Riot Girl akımı. Bu da aslında punk müzik çevresinde belli kadınların, hayır ya ben buralarda tutunmaya çalışıyorum, ünlü olmasam da yapmak istiyorum demeleri, orada kendi şarkılarını dinleyen kadınlara ulaşmaları ve derken feministlerin oraya el atmaları ve el atmalarıyla aslında normalde kadınların öfkesini, politik taleplerini sağlatmak için başlayan bir şeyin, hatta Spice Girls'lerin kurulması falan da hep bu şeyin bir bağlantısı olarak görülür. Tam tersi politik eylemlere yol açması, politik müzik festivallerine, kadınların birlikte buluşacağı, üretebileceği atölyelere yol açması anlamına geliyor. Yani aslında bizlerin böyle bir avantajı var. Yani çok fazla kadın rap müzik dinliyorsa, çok fazla kadın rap müzik yapıyorsa ve bundan kimsenin haberi yoksa aslında biz de yani politik insanlar olarak, kültürle ilgilenen politik insanlar olarak oraya çökebileceğimiz bize bir imkan sağlıyor. Biz ne yapsak ona susamış ve üretmek için takip edebilecek kadınların beklediği hissini kabul etmek gerekiyor. Ben radyo programı yapıyordum bir arkadaşımla beraber. Açık Radyo için. Kadın müzisyenlerle ilgili bir programdı bu. Ve kimsenin bizi dinlemeyeceğini düşünüyorduk. Ve gerçekten çok da feminist arkadaşımız bizi dinlemiyordu. Ama bir sürü kadından demolar geldiğini, bize mailler attığını ve o kadınların birçoğu için, yani işte rock müzik dinleyen, punk dinleyen ya da rap dinleyen kadınlardı bunlar. Bizim yaptığımız program neredeyse onların tanıdığı tek feminist gibiydi yani. Duydukları, kendi gündelik hayatları dışında sesini duydukları tek feministin biz olduğunu, kendileri gibi düşündüğünden insanların sadece biz olduğumuzu düşünüyorlardı. Bunun yani müzik dinliyor, orta aynı müziği seviyor, aynı şeylerden zevk alıyormanın bir gücü ve birleştirici bir tarafı var ve onu faydalı bir şekilde kullanmak mümkün diye düşünüyorum.
Evet, yani bir de yani bu müzik türü kimsenin babasının malı değil. Yani böyle bir durum da söz konusu. Yani böyle bir kanal var ve her türlü o kanalı kullanmakta, orayı işgal etmekte, kendimizi üstlenmekte hakkımız var. Ve bunu cesaretlendirmekte de hakkımız var ve hani desteklemekte de hakkımız var açıkçası. Yani şeye göre, konumumuzu belirleyerek, o konum durduğumuz yere göre, atıyorum Ezel'i bugün bilmem neye karşı savunurken başka bir gün eleştirebiliriz de. Bu gayet verimli bir alan ve üstelik çok fazla söz söylemeye de açık bir yer. Ve böyle yapan kadınlar da var. Türkiye'de çok fazla olmasa da hani yabancı dillerde söyleyen birçok politik bir şekilde kendisini ortaya koyan kadın rapçiler de var. Ve bu şekilde popüler olmuş kadınlar da var.
Bir de şey de var, yani şimdi böyle gerçekten biraz gözlem bir şey söyleyeceğim ama aslında çok da fazla eşcinsel kadın var yani rap yapan. Bunu şöyle anlatabilirim, hani kadınlar futbol takımına baktığınızda hangileri lezbiyen bilemiyorsunuz ama hepsinin hetero olmadığına çok emin oluyorsunuz ya yani. Şuraya 20 rapçi çizsem aynı durum, hani hepimiz yani bunların bir kısmının lezi olduğuna emin olacağımız bir tablo çiziliyor. Ama bununla ilgili yaşadıkları bambaşka bir ayrımcılık da oluyor aslında yani. O alanda bulunabiliyorlar. Aslında erkeklerden daha da kabul görebiliyorlar bazen. O işte bizden biri dayı falan. Ama aynı zamanda eşcinsel oluyor yani. Eşcinsel bir kadının yaşadığı her tür adiliği yaşıyor ve bir kere zaten oğlanlar ve aşk meselelerinden bahsetmeyi tercih etmediği için zaten baştan böyle bir eleniyor yani ilgi alanları açısından. Hani istiyorlar ki o da ama sitem etsin işte biraz Demet Akalın tarzı ama bilmem ne yapsın. Diğer oğlanlara bir laf çaksın ama hala böyle bir romantik ya da seksüel bir nesne olarak görebilirim. Yani queer kadınların hiçbiri tabii eşcinsel kadınların hiçbiri bu toplara girmiyor. Girmek de istemiyor. Zaten o baştan bir elenme sebebi ve yani demin dedim ya işte 5 kadın var yine 5 varsa ikisi falan gibi bir oran var. Yani çok fazla eşcinsel kadın var aslında işte.
İstanbul sonuçta aklıma şey geldi. Adını hatırlamıyorum. Bir tane lezbiyen bir rapçi var. Amerikalı ve çok popüler. Onun da bence popüler olmasının sebebi erkek gibi kadın
gömüyor. Azalea da öyle. Azalea Banks mesela tabii homofobinin önde güdeni.
İşte o senin göğüslerin memelerin falan diye konuşuyor yani.
Olabilecek en cinsiyetçi şeyleri Azalea. Cinsiyetçi ve ırkçı da aynı zamanda. Tenimizi beyazlatmak en doğal hakkımız falan düzeyinde. Feminist bilinç bence dünyayı reddetmek demek değil, sevdiğin şeylerin hepsini içinde tutarak onlar hakkında feminist, yani yerli dizi izlemek, rap sevmek, ben de inanılmaz şarkılar dinliyorum.
Konumsallık yani, konumunla da alakası var, oraya nereden baktığın, onu seni sevmen zaten muhtemelen senin pozisyonunla alakalı bir şey. Yani Azalea tamam, beyazlatmak vesaire, Trump şeyi davranmış olabilir ama o da mental şeyiyle alakalı çok fazla bullendi.
Tabii
aynen. Yani hani o da çok bullenen bir insan. Onun da ırkçılıktan çekmişliği var vesaire. Hani bazı noktalarda aynı pozisyona gelip bazı noktalarda çekilebiliriz gibi hissediyorum bu gibi şeylerle. Yani illa onu sonsuza kadar rap dinliyorum ya, diye evet. Ben şey değilim yani illaki.
Yani o biraz bence böyle sanattan ne beklediğinle alakalı bir şey. Bir kaçış bekliyorsan o tabii bu rapte onu sağlayacağını düşünmüyorum ama bence yani rap dinlemek de sanatla mesela benim ilişkimde yani bir ölçüde yabancılaştım. Hayatla da böyle hissediyorum zaten. Hayatın içinde kadın olarak var olduğunda bu ne ya oluyorum. Rap dinlerken de bu ne ya oluyorum. Ama aynı zamanda duygularım da harekete geçiyor o hayatın içinde. Rap dinlerken de aynı hislere kapılıyorum. Orayla aidiyet hissediyorum. Onların duyduğu öfke bana hakaret eden kelimelerle ifade edilmiş olsa bile ben de o öfkenin bir parçası oluyorum. Çünkü o insanlarla başka ortaklıklar da kurabiliyorum zaten. O şekilde gidiyor diyebilirim. Yani çelişki yaşadığımı hissetmiyorum yani.
Ben de
teşekkür ederim.
Çok tatlı oldu.
Bu kayıt 11 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.